Ayrım 46.
Arkaya yaslanan başını birden kaldırdı. Ne yapıyorlar onlar şimdi evde? Hatice Hanım da izinli. Saatine baktı. Daha Ömer'in eve gelmemiş olduğunu anlayarak bir daha utandı ama az sonra gene ne yapıyorlar şimdi diye mırıldandı. Onlar orada. Kızım yardım istiyor. Bense beni avutmak için çağırdıkları şu saçma toplantıda. Alaycı ve küçümseyici bir tavırla Köse Ivanov, Köse Ivanov Bulgar Başbakanı ha diye söylendi. Otelin önünde duran taksiden indikten sonra da aynı şeyleri mırıldandı. Yüzüne alaycı bir anlatım vererek çevresine baktı. Etrafta uşaklardan, görevlilerden başka kimse yoktu. Tam vaktinde geldiğinden bir şüphesi olmadığı için kendinden emin hareketlerle daha önce de birkaç kere geçtiği koridorlardan, merdivenlerden geçerek uğuldayan salona girdi. Bir anda gözünü alan parlak ışıklardan, gürültüden sakınmak istiyormuş gibi biraz köşede durdu. Sonra bir kenarda ayakta sohbet eden iki milletvekiline gülümseyerek yaklaştı. Salona girmeden çok önce takındığı alaycı gülümseyişin iyice yerine oturduğunu hissedince keyiflendi. ''Beyler, sohbetinize katılabilir miyim?'' ''Vay muhtar bey, buyurun rica ederim.'' İki milletvekili aralarında Balkan Antantı'ndan söz ediyorlardı. Muhtar beyin onlara katılmasından sonra konu nasıl olduysa bir anda gazetelere derken milletvekilinin birinin gazetede okuduğu bir habere geldi. Bu habere göre çiğ et, pişmiş ete göre insan sağlığı için çok daha yararlıydı. Muhtar bey yüzünde aynı alaycı gülümseyişle iki milletvekilini dinliyor, arada bir gözünün ucuyla salonu seyrediyor, çevresine fazla bakmamaya dikkat ediyordu. Çevresine çok az bakmasına rağmen birkaç dakika içinde kimin nerede oturduğunu, kimin kiminle birlikte olduğunu görmüştü. Çağrılıların fazla olmadığını, şuradaki 80'i aşkın kişinin her birinin bir görevi olduğunu görünce buraya avutulmak için çağrıldığına bir daha inandı. Çiğ ve pişmiş et konusundaki sohbet uzayınca Köse Ivanov'un karısını ve Bulgar Başbakanı'nın üvey kızı ya da başka bir şey olduğu şakayla söylenen öteki kadını ve onlarla birlikte oturan Başbakan Refik Saydam'ın kabak kafasını gördü ve birden ''Refik Saydam'ın Allah için benden üstün neyi var?'' diye düşündü ve yüzündeki alaycı gülümseyişin kaybolduğunu anladı. Refik Saydam başbakan oldu, ben hiçbir şey. Refik Saydam, askeri tıbbiye mezunu. Harpte ordu sağlık başkanı Süleyman Numan Paşa'nın sağ kolu. Bir de Bandırma gemisine Atatürk'le binme talihi var. Başka da bir meziyeti yoktur. İsmet Paşa'nın kölesi olmaktan başka hiçbir meziyeti yoktur. O başbakanlıktan çekilince bu da bakanlıktan çekildiydi. İşte şimdi o başbakan. Bense bir hiç. Avutulmak için buraya çağrılmış bir hiç. Ah niye geldim sanki? Eve döneyim. Nazlı ne yapıyordur? Oo muhtar bey nasılsınız? Muhtar bey başını kaldırıp baktı. İçişleri Bakanı Faik Öztrak. Bana niye öyle gülüyor diye düşündü. Sonra hamdolsun Faik bey dedi. Çok aptalca bir karşılık verdim diye düşündü. Sonra bakanın neşeyle koluna girdiğini gördü ve şaşırdı. Bakan öteki iki milletvekiline muhtar beyi aldığı için gülümseyerek özür diledi. Birlikte tenha bir köşeye doğru yürümeye başladılar. ''Senin nen var kuzum, bir derdin mi var?'' Muhtar bey bakanın mülkiye yıllarındaki ve İçişleri Bakanlığındaki dostluklarını hatırlatan bu resmiyet dışı dili kullanmasına şaşarak ''Yok'' dedi. ''Ama suratın asık, her yerde söyleniyormuşsun.'' ''Ben mi? Kim ne dedi?'' ''Kimse bir şey söylemedi canım. Yalnızca paşa, muhtar bey bize kırgın mı?'' diye sordular. ''Kırgın olmamı gerektirecek bir şey mi var?'' Muhtar bey cevabını beğenerek gururlandı. ''Bilmem, bunu sen daha iyi bilirsin.'' dedi bakan ve şişman bir kadına gülümsedi. ''Neyi daha iyi bilecekmişim?'' İçişleri Bakanı muhtar beyin kolundan çıktı. ''Çok güzel, sevindim. Bir şeye dargın olduğunu sanıyorlardı. Kimse kimseye kırgın olmasın istiyoruz. Çok güzel. Evet, paşanın bu kırık kalpleri tamir siyasetini çok iyi biliyorum. Muhtar bey bunları alaycı gözükmeye çalışarak söylemişti ama istediği tavrı da takınamamıştı. İçişleri Bakanı bir kahkaha attı. Kırık kalpleri tamir ha? Sanki herkesin bugünlerde kullandığı bu sözü ilk defa işitiyormuş gibi bir kahkaha daha attı. Sonra yeri gelince neşelenen bir insan olduğunun anlaşılıp anlaşılmadığını görmek için çevresine bakındı. Muhtar Bey öfkeyle "Çok neşelisin," dedi. Bakan eski meslektaşının yüzündeki nefretten galiba korktu. "Sen de her zamanki gibi katısın. Gül biraz canım." Bu sözlerin de gerçeğe uymadığını hatırladı. "Listeye girdin, seçileceksin. Gene bizimle çalışacaksın. Herhalde seni unuttuğumuzu düşünmüyorsun," dedi azarlayıcı bir sesle. Muhtar Bey "Rica ederim," diye mırıldandı. Bu sözünü saçma buldu. Sonra birden arkasında bir kahkaha patladı. İkisi de dönüp baktılar. İçişleri Bakanı bu fırsatı kaçırmadı, gökte arayıp da bulamadığı birini kahkaha patlatılan o köşede buluvermişmiş gibi telaşlı ve heyecanlı bir tavırla Muhtar Bey'in yanından uzaklaştı. Muhtar Bey onun gövdesine arkadan bakarken, "Demek İsmet Paşa beni sormuş," diye düşündü. "Bu da ağzımı arıyor. Bakanlık koltuğuna bunun ilk oturuşu. Belki de işgüzarlık ediyordur. Paşa beni niye sorsun?" Döndü, Köse Ivanov'la oturan Refik Saydam'a baktı. Gülüyor diye düşündü. "Paşa şuna demiştir ki, Muhtar Bey'e söyleyin, onu gene seçtirdik, surat asmasın." Bu da geldi, söyledi. "Seçileceğimden şüphem yoktu. Ama niye bunu söylediler? Çünkü herkes birbiriyle barışsın istiyorlar. Benim gidip Celalilerle öpüşmemi istiyorlar. Meclis koridorlarında ileri geri konuştuğumu kim yetiştirmiştir? 10 gün önceki o öfke buhranıma Hulusi, Sermet ve Ekrem tanık oldular. Sermet söylemez. Ekrem birden düşüncelerinden ürperdi. Hepsinden nefret ediyorum, hepsinden iğreniyorum," diye mırıldandı. Salonun bir kenarında kalabalığın içinde tek başınaydı. "Hepinizden iğreniyorum. Hepinizin ne mal olduğunu biliyorum. Hepiniz kölesiniz. Ben de öyleydim ama şimdi uyandım. Uyanmama yardımcı olduğu için İsmet Paşa'ya da teşekkür borçluyum." Hala aynı yerde tek başına durmasına rağmen yanına kimse yaklaşmıyordu. "Hepinizin her şeyin ne olduğunu biliyorum." Tiksintiyle mırıldandı. "Kırık kalpleri tamir." Recep Zühtü'nün kendisini vurmasından korktuğu için Atatürk'ün hastalığında İstanbul'a gidemeyen İsmet Paşa şimdi onlarla barışıyor. Bir dedikoduyu hatırladı. Recep Zühtü Atatürk'e İsmet Paşa'yı vurduğunu söylemiş. Atatürk son aylarda hep İsmet'i öldü sanır üzülürmüş. İsmet'in çocuklarının eğitimi için para ayrılmasını da onun için vasiyetnamesine yazdırmış. Bu dedikoduyu hatırlayınca keyiflendi. Maraş milletvekili Burhanettin Okay'ı görünce daha da neşelendi. Geçen devre bu birisinin ölümü üzerine milletvekili tayin olunmuştu. Yemin için kürsüye çıktı. "Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim," dedi. "Seni biz değil millet seçti," dedik. "O da beni seçtirdiğiniz için teşekkür ederim," diye bağırdı. "Hay Allah hepinizin." Gözleri kendiliğinden gidip Refik Saydam'ı buldu. Gene gülüyordu. "Gülüyor, gülüyor," diye düşündü Muhtar Bey. Her şey bu kadar sefil, zavallı, çirkin, bayağı iken gülüyor. Gülünecek ne var? Memleketi düşünsene güleceğine. Her şey kötü. Memleket sefil, perişan, sen hala gülüyorsun. Memleketin hali. Birden gelecekteki damadının arkadaşı delikanlıyı Refik'i hatırladı. O ne yapıyordu? Kitabı yayımlanmış. O tarım bakanını da almadılar hükümete. Başka birkaç değişiklik de yapıldı tabii ama yeter mi? Ah yeter mi? Bu kadarla yetinilir mi? Uzlaştılar, işi tatlıya bağladılar. Yeni kadrolara görev vermediler. Aman kimse kimseye kızmasın. Aman her şey eskiden olduğu gibi yürüsün. Aman kimse alınmasın. Ama ben alındım. Ben Muhtar Laçin, bu gülünç soyadını utançla taşıyan, mülkiye mezunu, eski Manisa valisi hepinizden nefret ediyorum. Ben mutsuzum. Benim bir tek kızım var. Ben hepinizden, bu sefil dünyanızdan, her şeyden nefret. Muhtar Beyciğim, siz periz mi yapıyorsunuz? Efendim? Büfeye hiç iltifat etmiyorsunuz. Hadi gidelim ve tabaklarımızı dolduralım. Muhtar Bey, badem bıyıklı parti müfettişi İhsan Bey'e tanıyamamış gibi bakıyordu. Tabaklarımızı mı dolduralım? Ama ben aç değilim ki. Gelin gelin, görünce acıkırsınız. Sonra bir şey kalmayacak. Siz bu Bulgarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhtar Bey, ben düşünüyorum dedi ve daha önce bu konuda düşünüp hiç hazırlık yapmadığı için utanarak müfettişle birlikte büfeye doğru yürüdü. Bence bunların tarafsızlıkları bir siyaset değil, bir mecburiyettir. Düşünsenize, kralları İngilizci, hükümeti Almancı, kraliçe İtalyancı, Bulgar milleti de Rus dostudur. Tavuk sever misiniz? Sonra Dobrice ve Makedonya'da bunların gözü. Muhtar Bey, ben bunlarla ilgilenmiyorum diye düşündü. Bir an İhsan Bey'in bilgisine imrenir gibi oldu. Ama sonra bu da onlardan diye mırıldandı. Bana bunları niye söylüyor? Oo, Şükrü Saraçoğlu bana selam. Muhtar Bey Dışişleri Bakanı'na eğilerek selam verdi. Selamım nasıldı? Ölçülüydü, evet. Hayır, çok eğildim. Ah, burada ne işim var? Burada bir soytarıdan farkım yok. Şu yemekler. Memleket aç, bunlar burada tıkınıyor. Şu çıplak kollu, tombul, iğrenç kadınlar nasıl da atıştırıyorlar. Kölelerin karıları, kızları. Hayır, benim kızım böyle olmayacak. Eve döneyim. Nazlı ne yapıyordur? Hizmetçi de evde değil. Saat kaç? Ne diyor bu? Eğer biz Dobrice'deki Türkleri yurda çağırmakta, Muhtar Bey bu sefer bir başkasına eğilerek ve nedense belli belirsiz bir korkuya kapılarak selam verdi. Ben onların yanında bir hiçim diye düşündü. Selam verdiği adamın gözlerini yarı yarıya örten göz kapakları kıpırdanır gibi oldu. Kerim Naci Bey'di. Kızınızı evlendirdiniz mi Muhtar Bey? Nişanladım. Bunu biliyordum. Biliyorsanız ne soruyorsunuz dedi Muhtar Bey. Sonra şaşırdı. Aa, ben ne söyledim? Ben ne söyledim diye mırıldandı. Kerim Bey'e ne dedim? Ben ne dedim? Siz biraz rahatsızsınız galiba dedi Kerim Bey. Muhtar Bey bir şeyler söylemek istedi. Bir an söylediğini sandı ama yalnızca dudaklarının kıpırdandığını fark etti. Muhtar Bey, evet biraz rahatsız galiba dedi İhsan Bey. Kerim Bey'in öfkesini yatıştırmak istiyordu. Muhtar Bey'in yanından ayrılmış, onun koluna girmişti. Muhtar Bey elindeki tabağa boş boş baktı. Tavuk budu diye düşündü. Bunu yiyecektim. İçinden tabağı fırlatmak geldi ama bir köşeye usulca bırakmaktan başka bir şey yapamadı. Bütün bu çirkinliklere rağmen burada tavuk yiyecektim. Ben zavallı bir insanım. Tavuk budu. Masanın kenarından çekilmiş yürüyordu. Ayakta duran, birbirlerine gülen, dolu ağızlarıyla konuşmamak için başlarını sallayan, kendisini tanıyan, tanıdıklarını ve yakınlık duyduklarını göstermek için gülümseyen insanların arasından sallanarak ağır ağır yürüyordu. Tavuk budu yiyecektim. Ben neyim? Bir zavallı. Kerim Bey'e sert cevap verdim. Şimdi benimle alay ediyorlardır. Zavallı Muhtar Bey biraz kaçırmış galiba. Kızı da bir türlü evlenemiyor. Kızım, evde ne yapıyorlar? Ben eve gidiyorum. Kızımı ne diye evde tek başına o herifle bıraktım? Bende ahlak kalmadı. Buna nasıl dikkat etmedim? Evet, ben rahatsızım. Ben rahatsızım. Kerim Bey haklı. Ona ne dedim? Refik Saydam gülüyor. Gazetede gördüm, İsmet de gülüyordu. Neye gülüyorsunuz? Gülünç olan nedir? Ekrem söylemiştir. Eve gidiyorum. Avunmadım. Beni kimse avutamaz. Bir tek kızım var. Ah hayat! Refet gibi yapmalıydım ben de. Refet gibi yapmalı, bütün bu ikiyüzlülüğü bir kenara bırakıp para kazanmalı, keyfime bakmalıydım. O zaman Keçiören'de bir bağ evim olurdu. Eve şömine yaptırır, yanan odunların çıtırdayışını dinleyerek sigara içerdim. 49. Aile, ahlak ve benzeri. Ömer Venedik manzarasının karşısında oturuyor, mutfakta cızırdayan ızgaranın, Nazlı'nın tıngırdattığı çatal bıçağın sesini dinliyordu. Evlenirsek akşam işten döneceğim ve bu cızırtıyı dinleyerek yemeği bekleyeceğim. Eve geleli yarım saat olmuştu. Nazlı'yla önce hiçbir şey konuşmadan oturmuşlar, sonra dünkü tatsızlıktan söz etmemeye karar verip öpüşüp barışmışlar, sonra da Nazlı yemek pişirmeye mutfağa gitmişti. Öpüşüp barışmalarına rağmen Ömer kendisi gibi Nazlı'nın da kavgayı, öteki kavgaları düşündüğünü biliyor, karşısında hiçbir şey konuşmadan durmaktan sıkıldığı için mutfağa gittiğini seziyordu. Nazlı mutfaktan elinde tepsi ve tabaklarla geldi. Sofrayı kurdu, Ömer gene Venedik manzarasına baktı. Nazlı içeri gidince niye geldim buraya diye düşündü. Çünkü artık yalnız kalmaya da dayanamıyorum. Yeniden odaya giren, sofraya bir şey koyan Nazlı'nın arkasından baktı. Onunla nişanlıyız ama öpüşmek için bile kızarmamız gerekiyor. Az önceki barışma öpüşünü hatırladı. Sarhoşum diye mırıldandı ama başka şeyleri de düşünmeden edemedi. Benim de bir erkek olduğumu, insanların cinsel istekleri olduğunu unutmuş gözüküyor. Beni de kendini de bir melek gibi görüyor olmalı. Öyle göremediği zamanlarda da bir evimiz ve eşyalarımız olması gerektiğini hatırlıyor. Düşüncelerinden ve kendinden iğrenerek ayağa kalktı. Odanın içinde gezinmeye başladı. Sinirli, küçük ve hızlı adımlarının Nazlı'yı rahatsız ettiğini anladı. Nazlı yeniden mutfağa gitti. Az sonra ızgaranın cızırtısı kesildi ve elinde bir tabak köfteyle sofraya oturdu. Ömer otururken, ''Ben öğleden sonra içtim biliyor musun?'' dedi. ''Biliyorum, ağzının kokusundan anlamıştım. Samimlere gittim, yani gitmedim. Sokağın ortasından geri döndüm. Köfteyi nasıl buldun? Daha alsana.'' ''Alıyorum.'' ''Niye sokaktan geri döndüğümü sormayacak mısın?'' Nazlı neşelenmeden ''Niye geri döndün?'' dedi. ''Çünkü samimlerde çirkin bir şey olduğuna karar verdim. Oradaki o bayağı aile havası, onların iyi insanlarla tanışma, iyi bir çevreye girme, mutlu olma biçimleri ve istekleri iğrenç.'' Ömer tabağına bakan Nazlı'nın yüzüne bir an baktı. Sonra yerinde duramayarak ''Ben daha içmek istiyorum.'' dedi ve ayağa kalktı. ''Babanın şaraplarından var mı?'' ''Daha hemen dönmez değil mi?'' ''Mutfakta tel dolabın üstünde.'' ''Dönmez.'' Ömer koşup şarabı getirdi, açtı. ''Nazlı, ben de içmek istiyorum.'' dedi. ''Ama sana iyi gelmiyor biliyorsun, ağlıyorsun.'' ''Hayır, şimdi istiyorum.'' dedi Nazlı. Sinirli bir hareketle şişeyi aldı. ''Demek samimlerin bayağı olduğunu düşünüyorsun. Ama onun iyi bir çocuk olduğunu söylüyordun. Şu aile havası sözüyle ne anlatmak istiyorsun?'' Ömer şarabını acele acele içerek, ''O sözle mi?'' dedi. ''O aile havası sözüyle mi?'' ''Aa, sen nasıl içiyorsun? Dur dur, öyle içilir mi?'' ''Sen o sözle ne anlatmak istediğini söyle.'' Ömer az önce dilinin ucuna gelen sözü yutmak istedi ama kendini tutamayarak, ''O aile havası sözüyle işte, köfteyi nasıl buldun?'' gibi sözleri, ''Başka şeyleri anlatmak istiyorum.'' dedi ve hemen başka bir konu açmak istedi. ''Bugün evde ne yaptın sen?'' ''Hiç. Hatice Hanım izinli olduğu için yemek yaptım. Alay ettiğin bu köfteleri yaptım.'' Ömer karşılık vermedi, bir sessizlik başladı. Nazlı bir bardak şarap daha içti ama Ömer ona içmemesini söyleyemedi. Bir süre sonra Ömer suçluluk duyarak ''Ne düşünüyorsun?'' dedi ve bunu söylediğine pişman oldu. ''Hep aynı şeyi düşünüyorum.'' ''Neyi?'' ''Hiç.'' Ömer gittikçe incelen ama bir türlü kendiliğinden kopmayan bir ipliği koparmak istiyormuş gibi sinirli sinirli, ''Lütfen neyi düşündüğünü söyler misin?'' dedi. ''Aynı şeyi. Biz ne olacağız?'' ''Bir şey olacağı yok, evleneceğiz işte.'' Alaycı bir sesle ekledi. ''Nisan'ın 26'sında. ''Ben seni anlayamıyorum.'' dedi Nazlı. ''Sen ne istiyorsun?'' ''Eğer beni sevmiyorsan, beni kendine uygun bulmuyorsan benimle niye oyalanıyorsun?'' ''Beni biliyorum, küçümsüyorsun. Artık eskisi gibi bunu saklamaya bile çalışmıyorsun. Bir ev döşeme, içinde oturma isteğimi, iyi elbiseler giyme, toplum içinde bize benzeyen insanlarla yaşama isteğimi, hayır yalnızca bunları değil, bütün her şeyimi küçümsüyorsun. Bana alaycılıkla bakıyorsun. İşte şimdi de öyle bakıyorsun. Ama neden? Bunu anlayamıyorum. Suçun kendimde olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir söz söylediğimi, aptal olduğumu, senin kadar zeki olmadığımı, senin küçümsediğin şeyleri küçümseyemediğim için yüzeysel olduğumu düşünüyorum. Peki öyleysen beni niye görüyorsun? Bana düşmanlık besliyorsun, beni küçümsüyorsun ama beni görüyorsun. Buna mecbur değilsin. Ben senin yalnızca nişanlınım. Nişanı bozmak mı istiyorsun? Dedi Ömer. Bunu biraz laf olsun, biraz da Nazlı'yı suçlamak için söylemişti. Kelimeler aklında koşuyordu. Alaycılığa başlamak istedi ama bunu da yapamadı. ''İstemiyorum, istemiyorum.'' diye bağırdı Nazlı. ''Ben seni...'' diye mırıldandı, başını eğdi. Sonra birden gururla ve galiba kendini zorlayarak kaldırdı. "Bana demir yolundan yazdığın mektupları çok seviyorum. O mektuplarda her şeyle alay ediyordun. Onları okumaktan hoşlanıyordum. Çünkü ben de sana katıldığımı sanıyordum. Ama şimdi kendimi hep o alay edilen insanlardan biri olarak görüyorum." Ömer bir haksızlığa uğramış da isyan hakkını kullanıyormuş gibi, kesin ve inançlı gözükmeye çalışarak, "O mektuplarda sana bir Fatih olmak istediğimi de yazardım," dedi ve kendini aptal buldu. Bu söz, "Allah'ım ne kadar çocukça, ne kadar saf. Ben bunu anlayamıyorum. Senin bu söze ne kadar bağlı olduğunu, bunu böyle ciddiyetle söylediğini gördükçe şaşırıyor ve seni anlayamadığım için kendimi suçluyorum. Ama ne yapayım, anlayamıyorum." Ömer bu sefer gerçekten haksızlığa uğradığına inanarak, "Evet, bu doğru. Sen beni anlayamıyorsun," dedi. "Kendini ne kadar beğeniyorsun?" diye bağırdı Nazlı. "Senin bildiğin de benim bilmediğim bir şey olmalı. O nedir?" "Onun yüzünden." "O hırs dediğim şeydir," dedi Ömer. Sonra, "Bu tuhaf tartışmalara alışık değilim ben," diye bağırdı. "Ben böyle şeylerin konuşulmasını da anlayamıyorum. Ben her şeyi konuşabilen, olgun bir insan olmak istemiyorum. Ben olmak istiyorum. Hem yaşamak, hem alay edebilmek, hem en zeki ve en güçlü olmak ve bütün..." Birden sustu. Sonra, "Evet ya da hayır, ben çirkinim. Ben Türk'e benzemiyorum. Ben sessiz duramıyorum," diye söylendi. "Ben hep kendimi düşünüyorum. Herkesi, her şeyi araç olarak görüyorum. Ben tuhafım, bunu biliyorum. Ben hırslıyım, korkağım, şimdi sarhoşum. Avrupa'yı biliyorum." Ayağa kalktı. "Akşam yemeği. Bir asalak mıyım? Ama demir yolunda herkesten çok çalıştım. İğrenç bu. Evleneceğim, istiyorum. Korkuyorum," diye mırıldandı. Nazlı'nın kendisini nasıl gördüğünü merak etti. İçinden ona sarılmak geldi ama bunu yaparken bunu yaptığını düşüneceğini bildiği için, Nazlı'nın kendisine korkuyla baktığını görerek ve uyumak istediğini anlayarak güldü. "Ne diye bu kadar içtim ki?" dedi. Nazlı birden, "Sen iyi değilsin, oteline git yat," dedi. "Burada seninle kalabilmeyi ne kadar isterdim bilsen." "Ayakta öyle dikilip durma, gel otur," dedi Nazlı. "Ben neyim? Sen beni nasıl biri olarak görüyorsun? Başkalarına nasıl gözüküyorum?" "Orada, Avrupa'da galiba kendini düşünmeyi öğrenmişsin. Bunu bana söyleyen sendin." "Evet, evet, doğru. Beni çirkin yapan şey de bu," diye bağırdı Ömer. "Akıl. Yok. Ya da kendim. Kendimin kendim olduğunu biliyorum. Bunu burada kimse bilmiyor. Bir ben biliyorum. Kendimin kendim olduğunu bütünüyle bir ben biliyorum ve bunun için şimdi olduğu gibi böyle tuhaflaşıyorum ve bir hayvana dönüyorum. Evet, bir hayvanım ben. Buradaki canlı kanlı, dengeli insanlar arasında kıpır kıpır kötü düşüncelerimle bir hayvandan başka neye benziyorum ki? Hem üstelik bir patronum da. İğrenç, kurnaz, iki yüzlü bir patronum. Sence hangisi önemli?"